Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Wilder Penfield'in The Mystery of the Mind adlı eseri, bilinç sorununu nörolojik kanıtlar ve felsefi sorgulama üzerinden ele alan bir bilim kitabıdır. Penfield, özellikle epilepsi cerrahisindeki uzun deneyimine dayanır. Uyanık hastaların beyin korteksine uygulanan elektriksel uyarıların hareketler, duyular, anılar ve kimi zaman çok canlı yaşantılar ortaya çıkarabildiğini göstermiştir. Ancak kitabın temel sorusu, bu bulguların zihnin bütünüyle beyinden üretildiğini kanıtlayıp kanıtlamadığıdır. Penfield'in yanıtı temkinli ama nettir. Beyin ile zihin çok yakın biçimde bağlantılıdır, fakat bilinçli öznenin yalnızca sinir hücrelerinin bir yan ürünü sayılması yetersiz görünür. Princeton Legacy Library baskısı ilk kez 1975'te yayımlanan bu çalışmayı yeniden erişilebilir kılar. Kitap, teknik bir beyin anatomisi dersinden çok, klinik gözlemlerden hareketle özgür irade, bellek, benlik ve bilinçli denetim meselelerini tartışır. Bu nedenle nöroloji ile zihin felsefesinin kesişiminde duran, tarihsel önemi yüksek bir metindir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, epilepsi cerrahisi zihnin incelenmesi için sıra dışı bir klinik pencere açar. Penfield'in düşüncesinin deneysel zemini, ağır epilepsisi olan hastalara uyguladığı cerrahi çalışmalardır. Beyin dokusu ağrı duyusuna sahip olmadığı için, bazı operasyonlarda hasta uyanık kalabilir ve cerrah korteksin belirli noktalarını küçük elektrik akımlarıyla uyarırken hastanın bildirdiklerini dinleyebilir. Bu yöntem, beynin bazı bölgeleriyle belirli bedensel hareketler, duyular ve algısal deneyimler arasında güçlü bağlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Örneğin bir uyarı, elin hareket etmesine yol açabilir, hasta bir ses ya da görüntü algıladığını söyleyebilir. Penfield için bu bulgular, beynin işlevsel örgütlenmesinin doğrudan kanıtıdır. Fakat aynı zamanda sınırları da gösterir. Uyarımla oluşan hareket, kişinin isteyerek yaptığı eylemle aynı şey değildir. Hasta, kolunun oynadığını görebilir ve bunu kendi kararının başlatmadığını söyleyebilir. Dolayısıyla gözlem, sinirsel mekanizmanın davranışı başlatabildiğini gösterirken, irade eylemin öznel yönünü tek başına açıklamaz. Kitabın yöntemi burada belirginleşir, Penfield laboratuvar verisini küçümsemez. Fakat verinin felsefi olarak söyleyebileceğinden daha büyük sonuçlar çıkarılmasına da karşı çıkar. İkinci olarak, elektriksel uyarımın çağırdığı yaşantılar. Belek ile bilinç arasındaki farkı gündeme getirir, kitapta önemli yer tutan gözlemlerden biri. Temporal korteksin bazı alanlarının uyarılmasıyla hastaların geçmişe ait sesler, sahneler ya da tanıdık deneyimler bildirmesidir. Bu bulgular, beleğin beyindeki izleri konusunda etkileyici bir klinik dayanak sağlamıştır. Penfield, geçmiş yaşantıların bazı unsurlarının sinir sistemi içinde saklanabildiğini kabul eder. Bununla birlikte, uyarım sırasında ortaya çıkan deneyimin tam anlamıyla iradi hatırlama olmadığını vurgular, hasta çoğu kez gelen içeriği seçmez, kesmez ya da yönlendirmez. Deneyim ona zorla gelmiş gibidir. Normal hatırlamada ise kişi bir soruya cevap vermek, bir olayın anlamını değerlendirmek veya farklı anılar arasında seçim yapmak üzere zihinsel bir yönelim kurar. Penfield'in ayrımı, depolanmış içerik ile o içeriği kullanan bilinçli fail arasındadır. Elektriksel uyarı bir kaydı harekete geçirebilir. Ama kaydın doğruluğunu tartmak, onu bugünkü amaçla ilişkilendirmek ya da ona göre karar vermek daha farklı süreçlerdir. Bu yaklaşım, belek izlerinin nörolojik temelini reddetmeden kişisel deneyimin bütününü yalnızca kayıtların otomatik yeniden çalınmasına indirgemeye karşı çıkar. Üçüncü olarak, istemli hareket ile beynin harekete zorladığı beden arasında temel bir ayrım vardır. Penfield'in bilinç tartışmasında en güçlü dayanaklardan biri, motor korteks uyarımı ile istemli davranış arasındaki ayrımdır. Cerrahi sırasında bir kortikal noktanın uyarılması hastanın kolunu, yüzünü ya da başka bir uzvunu hareket ettirebilir. Fakat hasta bu hareketi kendisinin seçmediğini, dışarıdan oluşturulmuş gibi hissettiğini ifade edebilir. Penfield bu gözlemi, beynin hareket üretme aygıtı olduğu yönünde yorumlar. Buna karşılık, kişinin bir hedef belirleyip hareketi başlatması, sonucu izlemesi ve gerekirse eyleminden vazgeçmesi, yalnız kas kasılmasından daha geniş bir olaydır. Bu fark, kitabın özgür irade konusunda sınırsız bir bağımsızlık savunduğu anlamına gelmez. Penfield, kararların beyin hasarı nöbetler ve fizyolojik koşullardan açıkça etkilendiğini bilen bir hekimdir. Buna rağmen klinik tablo da kişinin eylemi sahiplenmesi ile hareketin istem dışı gerçekleşmesi arasında deneyimsel ve ahlaki açıdan gerçek bir ayrım bulunduğunu düşünür. Bu ayrım, sorumluluk, niyet ve kişisel fail kavramlarını açıklamak için önem taşır. Penfield'in itirazı, iradeyi bilim dışı saymak değildir, onu yalnız motor mekanizmanın diliyle açıklamanın eksik kalacağıdır. Dördüncü olarak, Penfield, beynin merkezi düzenleyicileriyle bilinçli benliği aynı kavram saymaz. Penfield, nöbetlerin yayılması ve bilinç kaybı üzerine çalışmalarından hareketle, beynin çeşitli bölgelerini bir araya getiren merkezi düzenleyici sistemlerin önemini tartışır. Özellikle bilinç durumunun yalnızca korteksin tek bir alanına bağlanamayacağını, daha geniş beyin ağları ve derin yapılarla ilişkili olduğunu kabul eder. Bu yönüyle kitap, zihinsel işlevlerin basit bir tek merkez kuramıyla açıklanmasına karşıdır. Ancak Penfield, beynin bütünleyici faaliyeti arttıkça bilinçli benliğin tamamen açıklanmış olacağı sonucuna da varmaz. Ona göre merkezi sinir düzeni, duyusal bilgiyi, hareketi ve uyanıklık düzeyini koordine eden zorunlu bir fizyolojik temeldir. Fakat bu sistemin işleyişini tanımlamak, deneyimi yaşayan öznenin ne olduğunu doğrudan çözmez. Kitabın ayırt edici tarafı bu boşluğu gizlememesidir. Penfield, nörolojinin hangi soruları güçlü biçimde aydınlattığını, hangilerinde ise kavramsal bir sıçrama yaptığını ayırmaya çalışır. Modern sinir bilim daha sonra ağlar, bağlantısallık ve bilinç korelatları üzerine çok daha ayrıntılı modeller geliştirmiştir. Yine de kitabın uyarısı geçerlidir. Bir bilinç ilişkisi saptamak ile bilincin kendisini bütünüyle açıklamak aynı entelektüel başarı değildir. Son olarak, beyin-zihin ilişkisine dair dualist öneri kitabın en tartışmalı mirasıdır Penfield. Klinik bulgularının sonunda beyin ile zihnin özdeş olmadığı yönünde bir görüşe yaklaşır. Bu yaklaşım genellikle etkileşimci dualizm olarak değerlendirilir. Beyin, duyuları işleyen, anıları erişilebilir kılan ve davranış için vazgeçilmez koşulları sağlayan maddi organdır. Zihin ise anlam kuran, dikkatini yönelten, seçen ve deneyimi bir benlik içinde birleştiren boyut olarak ele alınır. Penfield'in bu sonucu, günümüzde zihin felsefesinde genel kabul edilmiş bir çözüm değildir. Fizikselci yaklaşımlar zihinsel süreçlerin beyin süreçlerinden ayrı bir varlık gerektirmeden açıklanabileceğini savunur. Ayrıca Penfield'in kendi dönemindeki klinik veriler, günümüzün görüntüleme, hesaplamalı modelleme ve geniş ölçekli ağ araştırmalarından daha sınırlıydı. Buna rağmen eser, dualizmi bir inanç bildirisi gibi sunmaktan çok, açıklama sorunu olarak ortaya koyması bakımından değerlidir. Bir sinirsel olayın bilinçli deneyime neden eşlik ettiğini ve öznel kararın fiziksel süreçlerle nasıl bağlandığını sormaya devam eder. Okur, Penfield'in nihai yanıtını paylaşmasa bile, onun verilerden metafizik sonuçlara geçerken gösterdiği ihtiyatı ve açıklanmamış sorular üzerindeki ısrarını ciddiye almak durumunda kalır. Sonuç olarak,
The Mystery of the Mind, bilinç hakkında kesin ve son bir bilimsel teori arayanlar için değil.
Nörolojik bulguların yorumlanmasındaki güçlükleri anlamak isteyenler için özellikle değerli bir kitaptır. Nöroloji, psikoloji, tıp tarihi, zihin felsefesi ve özgür irade tartışmalarına ilgi duyan okurlar eserden çok şey kazanabilir. Tıp eğitimi olmayan okur için bazı kavramlar yoğun gelebilir. Fakat Penfield'in klinik örneklerden temel sorulara ilerleyen yaklaşımı kitabı takip edilebilir tutar. En pratik katkısı, beyinle ilgili çarpıcı bir bulgunun neyi kanıtladığını, neyi henüz kanıtlamadığını ayırt etme alışkanlığı vermesidir. Bu alışkanlık, günümüzde beyin görüntüleme haberlerini ve bilinç üzerine iddiaları daha dikkatli değerlendirmeye de yardımcı olur. Kitabı benzer popüler nörobilim çalışmalarından ayıran özellik, yazarının yalnızca kuramcı değil, İnsan beynine doğrudan müdahale etmiş deneyimli bir beyin cerrahı olmasıdır. Penfield, ameliyat masasındaki gözlemlerini mekanik bir indirgemeciliğin zaferi olarak sunmaz. Tersine, bu gözlemlerin benlik, niyet ve yaşantı sorununu daha da keskinleştirdiğini savunur. Elbette eserin dualist sonucu tartışmalıdır ve çağdaş bilimsel fikir birliği sayılmaz. Fakat kitabın kalıcı değeri de buradadır. Bilimsel veriye saygı duyarak verinin felsefi sınırlarını açıkça sorgular. Bu nedenle eser, cevaplarından çok sorularının ciddiyetiyle öne çıkar. Destek olmak isterseniz Wilder Penfield kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.